Ayrım 7. Dipten gelen dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 71. 9. McHorn bir türlü kendine gelemiyordu. Evine gitmedi. Bir barda oturarak viski içti. Taburesinden aşağı sarkıttığı bacaklarını şiddetle sallayarak herkesi ve her şeye sövdü. Dübelte, şakacı Rus'a, başkana, kızıllara, karısına ve kendine, şu dalgaya bak sen. Bir gazeteci bunun için $1000 verirdi. Ama ben gazeteci değilim, midem de bulanıyor. Belki de zehirlendim, sosisler leş gibi kokuyordu. Dübelt dükkandan çıkarken, Jim, demişti, kimseye bir şey söylemek yok. Sizinle boşa zaman harcamadık biz. Adamın ceketini yokladım ben. McCorn, kızılın bombayla nasıl sürünür gibi gittiğini gözünün önüne getirmeye çalıştı. Bazen kuşkulu bir gülümseme yayılıyordu yüzüne. Bazen de korkudan büzülüp yumak gibi oluyordu. Cüzdanından maskotum dediği doları çıkardı. Demek bu düzenbaz binbaşının dostu. O zaman çok iyi ağırlamışlardı bizi. Smiddle ilkin çalım yapmış, içmek istememişti. Hoş, her zaman öyledir ya. Hindi gibi kabarır. Tabii sonra o da içmişti. Garston ise Ruslarla dans etmişti. Dübelt'e söylediklerim çok doğru. Olağanüstü günlerdi o günler. Kuşkusuz Jack gibi biz de ölebilirdik ama ben o zamanlar düşmanın kim olduğunu öyle iyi biliyordum ki. Şimdi ise her şey alt üst oldu. Dübelt'e güvenebilir miyim acaba? O bir türlü konuşuyor, FBI başka türlü. O insanlara zarar vermek zorunda. İşi bu onun. Ben dikiş dikiyorum, o ise muhbirlik yapıyor. Şüphe yok ki bana teşekkür edecekler. Sonra da başlayacaklar sormaya. Kim, ne, niçin, her şey neden hızlı değişiverdi? Ruslar bizi o zaman dost olarak karşılamışlardı. %100 şu şakacı herif de bir Amerikalı ile kucaklaşmıştır. Oysa şimdi bir fabrikaya uçurması için gönderdiler onu. Şeytan bilir neyin nesi olduğunu. Çok uyuz bir işe bulaştım. Ama şöyle etraflıca bir düşündün müydü, görülüp duyulmamış bir sansasyon olduğunu hemen anlıyorsun. McCorn olup bitenleri birisine anlatmak istiyordu. Dükkanına bir müşteri geliyordu. Mavi bir elbise, bir çift pantolon ısmarlıyor. Şaka yapıyor, gülüyordu. Bir de bakıyordun ki herif bir numaralı alçakmış. Kızıllar tarafından kenti havaya uçurmakla görevlendirilmiş. Hayret doğrusu. Oysa McCorn onu en iyi dostu biliyordu. İşte üzerine imzaladığı dolar. Barmen'e bundan söz etmek aptallıktı. Gülerdi adam. McCorn bir kadeh viski daha içtikten sonra Garston'a telefon etmeye karar verdi. 6 aydır görüşmüyorlardı. Kent büyük, herkesin işi başından aşkın. En son Hill'in düğününde görüşmüşlerdi. Nefis bir akşamdı. Hill'in bir Alman kadından nasıl bir domuz yavrusu aşırdığını, McCorn'a nasıl madalya verdiklerini, Ruslara nasıl gezmeye gittiklerini anımsamışlardı. McCorn o günden beri ne Garston'a ne de Hill'i görmüştü. Kim bilir, belki de çoğalmışlar, ailelerini büyütmüşlerdir. Garston o zamanlar sınavlara giriyordu. Bir avukat olarak kazancı yerindedir herhalde. Onunla konuşabilirim. Akıllı adamdır. Sonra onu o kızıl binbaşının yanına çevirmen olarak vermişlerdi. Zaten yarı yarıya Rus sayılır Garston. Bu işin nasıl bir sansasyon olduğunu anlar o. McCorn'un şansı vardı. Garston evindeydi. Dinle Joe. Times Meydanı'nın yanındaki bardan telefon ediyorum. Hani şu sık sık buluştuğumuz yer. Anımsayabildin mi? Buraya gel. Sana anlatacaklarım var. Rusları ziyaret edişimizi anımsıyor musun? Şimdi sıra onlarda. Mukabil ziyarette bulundular. Tam bir sansasyon. Garston, McCorn'u evine çağırdı. Gerçi uzaktı Garston'un evi ama bir kez söz Ruslardan açıldı mıydı, McCorn'u vodka ile ağırlardı Garston. Gitmeye değerdi bu bakımdan. McCorn uzun süre bir taksi bulmaya çalıştı. Sokakların kalabalık olduğu bir saatti. Her kavşakta durmaları gerekti. Yoksa gerçekten uzundu. McCorn yine midesinin bulandığını hissetti ve yine hiçbir şey anlamadı. Sosislerden mi zehirlendim yoksa sinirden mi oluyor? Birden kendi kendisine çıkışmaya başladı. Ne diye gidiyorum sanki ona? O benim dostum değil ki. Alayda onun gibilerinden sürüyle vardı. Hem Dübelt kimseye bir şey söyleme demedi miydi? Nereden biliyorsun Garston'un polise çalışmadığını? Ona bir şey anlatırsam vururlar beni. Gereksiz görgü tanıklarını sevmez FBI. Çevresine bakındı, sanki yabancı bir kente düşmüştü. Inside, savaştan sonra bir kez bile gelmemişti buraya. Neden buradaydı şimdi? Yalnızca Yahudiler yaşardı kentin bu kesiminde. Vitrinlerde harf yerine hieroglif gibi kıvrım kıvrım bir takım yazılar vardı. Garston'un bir Yahudi olduğunu anımsadı McCorn. İyiden iyiye aptallık bu yaptım. Yahudiler oldum olası kızıllardan yanadırlar. Garston belki de komünisttir. Şimdi tutup beni polise çalışmakla suçlayabilir. Koskoca bir fabrikayı havaya uçurmak istiyorlar. Bir McCorn'un işini bitirmek ne ki onlar için? Garson'a hiçbir şey anlatmamaya karar verdi. Eğer ne sansasyonu diye asılacak olursa yalnızca şaka ettiğini, akşamı bir dostla geçirmek istediğini söyleyecekti. Garston yalnız yaşıyordu. McCorn merdivenlerden dosdoğru kitaplarla dolu odaya girdi. Bir paravanın arkasında yatak duruyordu. Gösterişli yaşamıyor, ayrıksılık da tasladığı yok diye düşündü McCorn. Kitap alacağı parayla isterse burayı gösterişli bir biçimde döşeyebilirdi. Nerede çalıştığını sordu arkadaşına. Bir yıl kadar Phoenix Sigorta Şirketi'nde çalıştım. Hukuk müşaviri olarak mı? Garston gülümsedi. Çok kapı aşındırdım. İlkin sigorta olanlar, yani müşteriler kovdular beni. Sonra da sigortayı yapan, yani patron. Bir dakika, sen sınavları vermemiş miydin? Vermiştim. Hayatta az mı aptallık yaptım ben? Belki de yarın bir bakmışsın sokaklarda güzellik kremi reklamları dağıtıyorum. Basbayağı da ciddi bir iş. Ne var ki Roma hukuku bilmenin gereği yok böyle bir iş için. Hay Allah, tutmuş neler konuşuyoruz. En iyisi içelim. Vodkayı nereden aldın? Yüreğini ferah tut. Kızıl vodkası değil. Burada yapılıyor. 126. sokakta. Şişeyi boşalttılar. Garston'un keyfi yerindeydi. Binbaşı Simidal'ın Hill'in taklitlerini yaptı. Zebralara ilişkin fıkralar anlattı. McCorn onun sansasyonu sormasını bekliyordu. Ama Garston bu konuya hiç değinmiyordu. Castle yakınlarında nasıl havanın ateşine tutulduklarını anımsadılar. Olağanüstü günlerde diye içini çekti McCorn. Oysa şimdi ne olup bittiğini şeytan bilir. Amerika'yı kimlerin savunduğu unutuldu gitti. Bir hukukçu pılısını pırtısını toplayıp ardına bakmadan kaçmak zorunda kalıyor. Sen sanıyor musun ki ben iyi bir hayat sürüyorum? Tiksinç. Kızıllara pantolon dikiyorum. Savaştan önce zencilere palto satardım. Elbette bu da tiksinç bir şeydi. Ama kimdi bu zenci dediklerimiz? Çizme boyacılar ki boyacılıkta üzerlerine yoktur. Cephede de oldukça iyi şoförlük yapıyorlardı. Kızıllarla ise hiç düşüp kalkmamak en iyisi. Öyle bir çete ki bunlar. Gazetelerde yazılanlara mı inanıyorsun? Bana ne gazetelerden? Jack'in nasıl öldü aklımdan çıkmıyor benim. Amerikalılar ölsün istemiyorum ben. Sorarım sana. Savaş isteyen kim? Ne sen ne de ben. Kızıllar. Garson'un gülümsediğini gören McCorn çileden çıktı. McCorn'un kolayca faka bastırabilecek bir çocuk olduğunu sanıyorsan aldanıyorsun. Kızıllar savaş istiyor. Gazete palavrası değil bu. Gerçeğin ta kendisi. Şimdi söyleyeceklerimi duyunca gülümsemen donup kalacak ama ağzında. Nasıl boş sözlere kapıldığını göreceksin. Rusları ziyaretimizi anımsıyor musun? Binbaşılarının adı bile aklımda. Alper. Ha tamam, işte onun bir dostu geldi bana. Bir elbise ısmarladı. Ticaret temsilciliğinden olduğunu, buraya ticaret için geldiklerini ve bir senatörün tanıdığı olduğunu söyledi. Ben aptal da kostümünüz çok güzel olacak Mr. Minyaev diye çırpınıp durdum. Biliyor musun kimmiş meğerse bu saygıdeğer Mr. Minyaev? Bir numaralı caniymiş. Tüm kentlerimizi havaya uçurmak isteyen bir cani. İyi ki bana rastladı. Şüphe yok ki ben bir filozof değilim. Senin kadar kitabım yok. Şimdi sen bir terzi ne anlar bu işlerden diye düşünüyorsundur. Ama anlıyoruz işte. Kızılın ceketinde ne var acaba diye bakacak kadar yani. Politikanın içine tükürmüşüm. Hilekarlık, düzenbazlıktır politika. Ama Amerikan kentleri havaya uçurulsun istemiyorum ben. Bana teşekkür edilmesi gerekir. Peki FBI'de kimler oturuyor? Hilekarlar, üçkağıtçılar. Bana bir dakika bile rahat yüzü göstermiyorlar. Sorarım sana, McCorn'la alay etmek hakkını kim vermiş onlara? Garston onu sakinleştirmeye çalışmadı. İyi yürekli McCorn'un fazladan bir bardak içince nasıl çileden çıktığını bilirdi. McCorn raftan bir kitap aldı, adına baktı ve öfkeyle. Amerikan ordusunun bir çavuşu böyle rezil şeyler okuyor, ha? Dedi. Zaten daha buraya gelir gelmez aklıma takılmıştı. Niye bu kadar çok kitabı var diye. Şimdi anlıyorum. Dağ gibi kitaplara takılıp kalmışsın. Doğru söyle. Vodkayı nereden aldın? Dükkandan. Eğer hoşuna gittiyse sen de alabilirsin. Çiçeği burnunda toy delikanlı değilim bence o. Sökmez bana bu numaralar. Seninle birlikte Amerika'yı savunduk biz. Şimdi ise sen kızıllardan yanasın. Barışçıl bir adımımdır ben. Ama tabansız da değilim. Kızıllara kim olduğumu göstereceğim. McCorn ne kadar bağırırsa öfke ve kin de yüreğini o kadar sıkıştırıyordu. Ona şimdi her şeyin suçlusu kızıllarmış gibi geliyordu. Deniz kızı patentini ve karısını elinden alan onlardı. Tüm hayatını değiştiren hep onlardı. Bundan önce kimsenin aklına savaş gelir miydi hiç? Adam gibi yaşarlar, dolar kazanırlar ve maça giderlerdi. Şimdi ise Allah kahretsin neler olup duruyordu. Açıkça söyle bana diye bağırdı öfkeden gözleri çakmak çakmak. Amerikalı mısın, kızıl mısın? ve Garston'un yanıtını beklemeden merdivenlere doğru koştu. Bunaltıcı bir akşamdı. McCorn tiksintiyle bakıyordu acınası dükkanlara, sandıklar, lahanalarla dolu fıçılar, bakır şamdanlar. Amerika'da yaşadıkları halde şeytan bilir niçin Amerikalılar gibi yaşamıyorlar. Burada her ev bir kızıl yuvası. New York'u da havaya uçurabilirler. Pek mi zor onlar için yani? Sonra korkuya kapıldı. Neden anlattım sanki ona? Kızılları üzerime saldırtacaktır şimdi. Dübelt'ten beni korumalarını istesem mi acaba? Gülerler. Ne diye koruyacaklar ki beni? Senatör müyüm ben? Onların da kızıllardan bir farkı yok. Onlar döktükler gibi hilekar. Bana kimse yardım edemez. İşim bitik oğlum McCorn. Amerika'da dolandırıcı olunur, yan kesici olunur ama aptal olunmaz. Aptallara hayat hakkı yoktur Amerika'da. Karanlık iki sokağın kesiştiği bir köşede direkteki lambadan dökülen donuk ışığın altında uzun süre öylece durdu. Çilli, karmakarışık yüzü terden ışıl ışıldı. Üst katlardan birinde "Bıçaklayacağım alçağı!" diye bağırıyordu birisi. McCorn koyu kapkara bir kanın şıp şıp asfalta damladığını gördü. Herhalde beni kesiyorlar diye düşündü ve kederli kederli esnedi. 10. Garston bir koridora benzeyen dar uzun odasında ne yapacağını bilmeden bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Bu ceket hikayesi kötü sonuçlanacak gibi. McCorn önceleri gazetelere gülüp geçerdi. Demek onun da kulağını doldurup kendi yanlarına almışlar. Ama ne olursa olsun böyle saçmalara inanmak için insanın aptal olması gerek. Polisin bir takım belgeleri çalmak istediği apaçık ortada. Önlemek gerek bunu. Ticaret temsilciliğine gidip Mr. Minier bundan sonra terziye gitmesin mi desem acaba? O zaman benim polisten biri olduğumu düşünebilirler. Belki Betty biraz Rusça biliyordur. Amerikan Sovyet Kültür Derneği'ne devam ettiğini söylemişti bir zaman. Bir telefon etsem mi acaba? Şimdi saat 11:30. Belki de çoktan uyumuştur. Evet ama bu da çok önemli. Yarına bırakmak doğru değil. Ya bir de telefonu kocası çıkarsa? İlişkilerin nasıl olduğunu da bilmiyorum ki. Fikirleri başka onun demişti Betty bir gün. O zaman kendisine niçin telefon ettiğimi açıklayamaz kocasına. Belki de kıskanıyordur adam Betty'yi. En önemlisi şimdi kendisiyle niçin görüşmek istediğimi anlamayacaktır Betty. Son görüşmemizi yapmamış olsaydık her şey çok daha kolay olurdu. Oysa şimdi kendi duygularımdan söz etmek istediğimi sanacaktır. Sert bir karşılık verip telefonu yüzüme de kapayabilir. Evet tüm bunlar olabilir ama gene de bir şeyler yapmam gerek. McCorn şimdi polisin elinde. Betty ile konuşursam Rus kendini sakınabilir. Garston üzülüp acı çekiyordu ama zaman da geçiyordu. Hep böyleydi o zaten. Yürekli, açık sözlü bir adamdı. Kararsızlık yer bitirirdi onu. Gereğinden çok düşünürdü. McCorn'un bir cümlesi çok ağrına gitmişti. Dağ gibi kitaplara takılıp kalmışsın. Kitapları Garston'un hem aşkı hem de nefretiydiler. Ümitsizlik içinde kendi kendine şöyle söylendi olurdu. Kitaplar raflarında dururken ne görkemli bir uyum içindeler. Birbirleriyle ne güzel geçiniyorlar. Ama kafanın içinde biri ötekini bütünlemekten uzak, birbirlerini çürüterek sürekli savaşıyorlar. Gerçekten de dünyada ne kadar kitap varsa o kadar da gerçek mi vardı acaba? Savaş sırasında huzur içindeydi. Nazileri yenmek gerekti. Bunu biliyor, anlıyordu. Ama barışın daha ilk gününde içine bir kuşku düştü. McCorn ve Semidal ile birlikte Ruslara gidişleri bugünkü gibi aklındaydı. Herkes barış için içerken o kederli bir iç sıkıntısı içindeydi. Amerikalılar şüpheli şüpheli sorguya çekiyorlardı Rus binbaşısını. Dönerlerken Semidal, "Rusların burunları pek havada," demişti. "Pek kurumlanıyorlar. İyi bir ders vermek gerek bu heriflere." Garston savaşın bitmediğini, süreceğini anlamıştı ama şimdi kimle savaşacağını bilmiyordu. Kızıllarla mı yoksa Amerikalılarla mı? New York'a döndükten sonra yarım kalan öğrenimini tamamladı. Görünürde durmadan değişme oluyordu. Kendi kendine yine de Amerikan sistemi en iyisi diyordu. Herkesin aynı şekilde düşünmesi olacak şey değil. Yaşanmaz böyle bir düzende. Birkaç gün sonra da bu düşünceleriyle alay ediyordu. Bizde iki parti var da ne oluyor sanki? Bir çift yumurta gibi birbirinin aynı iki parti. Cumhuriyetçileri demokratlardan ayırabilmenin olanağı var mı? Doğru, bizde de komünistler var ama sayıları az. Tanımıyorum bile onları. Kimseye inandıramaz onlar kendilerine. Paraları yok çünkü. Sonra karmakarışık bir biçimde okumaya veriyordu kendine. Marx, Bergson, William James, Tolstoy, Sovyet kolhozları üzerine kitaplar ve günün moda kitapları. Her gün aldığı gazetelere büyük bir kin duyuyor, ne kongre üyelerine ne radyo yorumcularına hiçbirine inanmıyordu. Her yerden yalan kokusu alıyordu ve kitaplar kendisine yardımcı olmuyordu. Her biri bir başka şey salık veriyordu. Sonunda sınavlarını verip okulu bitirdi. Avukatlık stajı yapabilmesi için paraya ihtiyacı vardı. Hukuk danışmanı olmak isteği. Başvurduğu bankalardan biri stajı olmadığını, bir başkası da kendilerine ad yapmış biri gerektiğini ile sürdüler. White & Krauser fabrikasında az kalsın işe girecekti ama birdenbire bu işte suya düşüvermişti. Mr. Krauser Yahudilere katlanamıyordu. Bir sigorta şirketine ajan olarak girdi sonunda. İşinden utanıyordu. Kadınlara gidip kocalarının yarın ölebileceğini onlara inandırmaya çalışmak utanç verici geliyordu. Sonunda kovuldu, işsiz kaldı. McCorn'a bir basım evinde ayakçı olarak çalıştığını, vitrin camları sildiğini, gazete sattığını söylememişti. Bazen eline $10 geçtiği günler oluyordu. İyi bir yemek yiyip yeni kitaplar alabiliyordu böyle zamanlarda. Ama bazen de 10 sent bile kazanamıyordu. Aşağılanmaya da, açlığa da kolaylıkla katlanabiliyordu. Tek acı çektiği şey gerçeğin nerede olduğunu bilememekti. Günde birkaç gazete okuyup konferanslara, dinsel örgütlerin toplantılarına, mitinglere gitmeye başladı. En önemli şeyleri öğrenmekte olduğundan hala kuşku duyuyordu. Meti ile de Moskova'da bulunmuş olan bir profesörün konferansında tanışmıştı. Profesör Sovyet elemanlarını övüp dururken birdenbire bir kızıl tarım uzmanına çatmaya başlamıştı. Sahte bilgin diyordu adama. Garston'un yanında esmer, İtalyan ya da İspanyola benzeyen, kocaman ve çok parlak gözlü, üzerinde bej bir elbise bulunan genç bir kadın oturuyordu. Kadın hemen etkilemişti Garston'u. Konuşmacıyı dinlemiyor, hep komşusuna bakıyordu Garston. Derken komşusu birdenbire ona döndü ve "Morganizmi savunmasında anlaşılmayacak bir yan yok," dedi. Ne de olsa o da Times mensubu. Garston hemen onayladı bu sözleri. Yeter ki bir şeyler daha söylesindi. Ama o dinlemeye ve not almaya başlamıştı yeniden. Konferanstan birlikte çıkmışlardı. Garston sıkılganlığını yenip kadınla konuşmuştu. O da gülümsemişti. Bunun üzerine onu evine kadar geçirmiş ve adının Betty Keane olduğunu, biyoloji öğrenimi yaptığını, evli ve kocasının da plastik sanatlar uzmanı olduğunu öğrenmişti. Ertesi gün Betty'ye telefon etmek istemiş ama kendini tutmuştu. Ne söyleyecekti ki ona? Zaten konusu genler olan bir konuşmayı güçlükle sürdürebilmişti. Sonra 4 biyologdan 4 tane makale okumuştu. Bunlardan 3'ü Morganizm'in, ki Betty bunun şiddetle karşısındaydı, biricik bilimsel gerçekliği olan teori olduğunu, 4.'sü ise bunun tersini savunuyordu. Garston bunlardan hangisinin doğru olduğunu bilmiyordu. Onun tek bildiği Betty hangisini doğru buluyorsa kendisinin de onu onaylayacağıydı. Bir hafta sonra telefon etti Betty'ye. Herhangi bir konferansa gitmeyecek miydi acaba Betty? Morganizm üzerine söyleşilerine devam etmek istiyordu da. Betty pek candan, sevecendi. Konferansa değil, Yunanistan'daki olaylar üzerine düzenlenen bir mitinge gitmelerini önerdi. Boş yere okumuştu Garston 4 tane makaleyi. Betty Morganizm'in konusuna dönmemişti. Mitingden sonra uzun süre yürüyüp hep politika üzerine konuşmuşlardı. "Şunu bilmelisiniz ki ben bir komünistim," demişti Betty. "Şaşırttı mı sizi bu?" O da açık yüreklilikle yanıtlamıştı. Hayır, hiç şaşırmadım. Ayrıldıklarında şöyle düşündü Garston. Şimdi anlıyorum ondaki bu inanç gücünün nedenini. Rus binbaşısı da biliyordu nasıl yaşamak gerektiğini. Bense bunu bilmiyorum. Şüphe yok ki komünistler bizim politikacılardan çok daha sevecen. Ama komünistlerin yanıldıkları da bir gerçek. Her şey karmakarışık. Açık olan bir şey var. Ben Betty'siz yapamam. 32 yaşında olduğum halde tıpkı bir öğrenci gibi buluşmamıza ne kaldı diye saatleri sayıyorum. Neden bağlandım ona böyle? Politika ve biyoloji onun ilgisi. Evli de üstelik. Ne demişti babam bir gün? Ben onlara bir köpeğe 5. bir ayağın gerektiği kadar gerekliyim. Komünist olmasının beni hiç şaşırtmadığını söyledim. Doğru değildi bu. O söyleyene değin aklımdan bile geçmemişti. Evet, gerçi binbaşısını ziyarete gittim. Sonra basım evindeki düzeltmen de komünisti, bunu hemen anlamıştım ama onunla hemen hemen hiç konuşmadıydık. Demek ki komünistler üzerine hiçbir şey bilmiyorum denebilir. Betty varlıklı bir mühendisin kızı, bolluk içinde büyümüş, kocası sanat üzerine kitaplar yazmış bir adam. Peki öyleyse niçin komünist Betty? Demek ki tek bir şeyle yaşamak olanaklı değil. Yeniden buluştuklarında Betty'nin gene politikadan söz edeceğini sanıyordu. Ama Betty dalgındı. Birkaç kez hiç ilgisi olmayan yanıtlar vermişti sorularına. Sonra da birdenbire şiir okumaya başlamıştı. Ayrılık mendili gibi bembeyaz bulutları, şu giden yolcu rüzgar sallıyor ve sessizliği üzerinde aşkımızın, rüzgarın yüreği çarpıyor. Rüzgarlı bir gündü ve Garston Betty'nin yakınlığından, okuduğu şiirlerden, rüzgara karşı sessiz, suskun yürüyüşlerinden korkunç sarsılmıştı. Artık sık sık buluşuyorlar, bazen politikadan, bazen sanattan, bazen de hiçbir önemi olmayan ama birdenbire onlar için son derece büyük bir önem kazanıveren boş şeylerden söz ediyorlardı. Niçin buluştuklarından, hatta bu konuda açıklama gerektirecek en küçük şeylere değinmekten bile korkuyorlar, kaçınıyorlardı. Hiç beklenmedik bir sırada Garston'un işleri yoluna girdi. Kendisiyle Hill'in yanında tanıştığı bir edebiyatçı, bir çocuk dergisi için öykü yazmasını önerdi ona. Edebiyatçı tembeldi ve onun yerine başkaları çalışıyordu. Çeşitli kitapları karıştıran Garston, su samurlarının yaşayışları üzerine dokunaklı bir öykü yazdı ve buna karşılık $200 aldı. Pazar gününü birlikte geçirmeyi kararlaştırdılar. Betty'nin arabası vardı. Onunla dağ gezintisine çıktılar. Tepedeki boğazda kendilerini bulutların arasında buldular. Yakıcı bir nem sarmıştı her yanlarını. Sonra güneş, yemyeşil bir çardak ve mor laleler. Betty elini Garston'un geniş avucu içine bıraktı. Eller söyleştiler, anlaştılar, and içtiler. Garston kendini tutamadı. "Betty," dedi. "Bu bir bulut sanki. Bunsuz yaşayamam ben. Sizsiz yani Betty." Betty elini hızla onun elinden çekti, ayağa kalktı. "Bana bir daha bundan hiç söz etmeyin, anlıyor musunuz? Hiç." Hiç konuşmadan geri döndüler. Utanıyorlar, birbirlerinin yüzüne bakamıyorlardı. Tüm bunlar pazar günü olmuştu. McCorn'un Garston'a gelişi ise bundan 3 gün sonraydı. Garston bir yandan uzun, dar odayı arşınlıyor, bir yandan da düşünüyordu. "Üstelediğimi, kendisine açıklamada bulunmak istediğimi sanacak. Saat yarım, çılgınlık bu." Ama her şeye karşın yine de telefon etti. Heyecandan güçlükle konuşabiliyordu. "Betty, bu kadar geç saati rahatsız ettiğim için özür dilerim. Bekliyordum telefonunu." "Betty, inan önemli. Yoksa cesaret edemezdim ama inan çok önemli. Telefonda söyleyemem, sizi görmem gerek. Mümkünse hemen, şimdi." Betty yarım saat sonra çıkacağını, kendisini köşede beklemesini söyledi. Buluştuklarında birbirlerine hiçbir şey söylemediler. Hatta selamlaşmadılar bile. Nereye gittiklerini düşünmeden hızla yürüdüler. "Çok önemli Betty. Polis alçakça bir tuzak hazırlıyor. Belki sen birazcık Rusça biliyorsundur. Hemen şimdi haber vermek, uyarmak gerek. Soyadı galiba Minov olacaktı. Bir daha o terziye gitmemeli. Terzi FBI ile bağlantılı çünkü." Ve Garston, McCorn'un yaptığı bütün gevezelikleri bir bir anlattı Betty'ye. "Şimdi anlıyorsun değil mi telefon etmemin nedenli zorun olduğunu? Yarın sabah Barney'i görürüm. O Rusların yanında bulunmuştu. Çok iyi yaptın Joe. Ne alçaklık. Her kötülüğü yapabilir bunlar. Kan, bomba, çöl. Tek ki istediklerini elde etsinler. Joe öyle çok yalan, tiksinçli, kötülük var ki bazen çok korkuyorum. Hayır, bu değildi söyleyeceğim. Yarın Barney gidip haber verir. Şimdi yapılabilecek hiçbir şey yok. Ama Minow da gece terziye gitmeyecekti. Çok iyi ettin Joe." Garston'un elini kuvvetle sıktı. Betty'ni veda etmek istediğini sandı Garston. "Sizi evinize kadar geçireyim." "Niye acele ediyorsun Joe? Şimdi çok güzel hava, serin. Oysa gündüz ne ağır bir sıcak vardı." Işıklı, aydınlık bir alanda durdular. Kadının biri Garston'a yarı yarıya solmuş bir demet gül uzattı. Binaların ön yüzünde ışıklı harfler, cüceler, akrobatlar yanıp sönüyor, gidip geliyordu. Betty bir binanın duvarına yaslanarak usulca, "Joe," dedi. "Sana şunu söylemeliyim ki..." Belki Garston duyamamış, belki de o söylememişti. Binanın giriş bölümüne sıralanmış paket halindeki sabah gazetelerini gördüler. Manşette şunlar yazılıydı: "Bir kızıl casus yakalandı." Garston paketten bir gazete aldı. "Kızılların ticaret temsilciliği görevlilerinden Mr. Minaev bu akşam FBI müfettişlerince tutuklanmıştır. Kızıl diplomatın üzerinde hem atom bombası yapımı ile ilgili gizli bilgiler toplandığı hem de Amerikan fabrikalarını havaya uçurmaya hazırlandığını gösteren belgeler çıkmıştır. Devlet Bakanlığından açıklandığına göre Mr. Minaev diplomatik dokunulmazlık haklarından yararlanamayacak ve ABD yasalarını çiğneyen herhangi bir yabancı gibi yargılanacaktır." Gazeteyi buruşturup attı Garston. Geri dönüp Betty'nin evine geldiler. Garston çekine çekine, "Bir şey söyleyecektin bana," dedi, "gazeteyi okumadan önce." Hemen yanıtlamadı Betty. Garston'un elini aldı, bıraktı. Hayır Joe, bir şey söyleyecek değildim. Bunun üzerinde düşünmenin gereği yok şimdi. Bizi nelerin beklediğini bilmiyorsun sen daha. Komünistleri ezecekler, öldürecekler. Çok güçlü olmak gerek Joe, çok güçlü. Biliyorum, iyi bir dostsun sen ama şimdilik bu yeterli değil. Demirle, acıyla, kanla sınanmalı bu dostluk. Elveda Joe. Garson uzun süre bekledi sokakta. Yukarıda pencerede bir ışık yandı, sonra söndü. Ama o hep olduğu yerde duruyordu. Sonunda gelişi güzel bir yöne ağır ağır yürümeye başladı. Bir süre sonra kendini Broadway'de buldu. Sabahın bu erken saatinde artık ıssızlaşmıştı Broadway. Arada bir gelip geçen oluyordu. Birisi şarkı söylüyor, öteki iki gemici sövüşüyordu. Elektrik direğine yaslanmış bir kız ayakta uyukluyordu. Işıklı reklamlar mavi asfaltın üzerinde fır fır dönüyor, sonra 30. katlara kadar tırmanıp kirli pembe renkli gökyüzünde dalga dalga yayılıyordu. Garston Ren yakınlarında kısa süren bir gece savaşını anımsadı. Demek yeniden. Peki ya Betty? Ya hayat? Hepsini alacaklar mı elimden? Roketler, tehlike alarmları, bombalar, işte şurada, yüreğimin ortasında. Lanet olasıcalar. Bağırarak söylemişti bu lanet olasıcaları. Ama gelip geçenler dönüp bakmadılar bile. Sarhoş bir zavallıdan başka kim geçebilirdi ki bu saatte Broadway'den? 7. ayrımın sonu, sayfa 82.